Ayrım 8. Sayfa 94'ten devam ediyorum. Neş, bir saate yakın süre dünya şehrini seyretti. Bu kez kibarlık etmek, Flora'nın kulak tırmalayan konuşmalarını dinlemek zorunda kalmadığı için ilk sefer doğru dürüst bakamadığı her şeyi iyice inceledi. Maketin bir bölümünden ötekine ağır ağır ilerleyerek bütün ayrıntıları, yapılardaki mimari inceliği, uzun emek isteyen boya işlerini, 2,5-3 santimlik minik insanların yüzündeki canlı, zaman zaman şaşırtıcı anlatımları seyretti. İlk gelişimindeki gözünden kaçan pek çok şey gördü. Bunların çoğu hınzır bir mizah yansıtıyordu. Örneğin adliye sarayının duvarına işeyen bir köpek, sokakta geçit yapan hepsi de gözlüklü, kadın erkekli 20 kişilik bir grup, arka sokakta muz kabuğuna basıp ayağa kayan maskeli bir hırsız, ne var ki bu gülünç parçalar maketin geri kalan bölümlerinden daha meşhum, ürkütücü bir hava veriyordu. Neş bir süre sonra yalnızca hapishaneyi seyretmekte olduğunu fark etti. Havalandırma bahçesinin bir köşesinde mahkumlar ufak gruplar halinde konuşuyorlar, basketbol oynuyorlar, kitap okuyorlardı. Neş onların hemen arkasındaki duvarın önündeki gözleri bağlı bir mahkumun idam mangası tarafından idam edilmek üzere olduğunu dehşetle gördü. Bu ne demek oluyordu? Bu adam ne suç işlemişti ve neden böyle korkunç bir biçimde cezalandırılıyordu? Makette sergilenen duyarlılığa ve sıcaklığa karşın yine de egemen olan bir şiddet havasıydı. Gün ışığında bile caddelerde kol gezen karanlık düşler atmosferiydi. Bu şehir sanki kendi kendisiyle savaş halindeymiş, intikam peşinde koşan bir tanrının gelişini haber verecek peygamberler gelmeden önce kendi yanlışlarını düzeltmeye çalışıyormuş gibi sürekli bir cezalandırma tehdidi asılıydı tepesinde. Neş lambayı söndürüp odadan çıkacakken birden geri dönüp maketin yanına gitti. Ne yapmak üzere olduğunun bilincinde olarak ama en ufak bir suçluluk pişmanlık duymadan Flower ve Stone'un şekerci dükkanı önünde kollarını birbirlerinin omzuna atmış, dikkatle piyango biletine bakarak durdukları noktayı buldu. Baş parmağı noktaya uzattı ve asıldı. Figürler iyice yapıştırılmıştı. O yüzden Neş yeniden tutup bu kez hızla asılarak çekti. Hafif bir çıtırtı oldu. Bir an sonra iki tahta adam Neş'in avucundaydı. Neş onlara hiç bakmadan cebine attı. Çocukluğundan bu yana ilk kez bir şey çalıyordu. Bunu neden yaptığını bilmiyordu. Ama bir gerekçe aramaya da hiç niyeti yoktu. Kendi kendine bile söylemese de bunun kesinlikle gerekli olduğunu biliyordu. Bundan adı gibi emindi. Neş, Pozzi'nin arkasındaki yerine yeniden oturduğu sırada Stone kağıtları karıştırıyor, dağıtmaya hazırlanıyordu. Saat 2'yi geçmişti ve masaya şöyle bir göz atmak Neş'in her şeyi değiştiğini, kendisi yokken büyük savaşlar verildiğini anlamasına yetti. Delikanlının önündeki fiş yığını eskisinin 1/3'üne inmişti. Ve Neş'in hesabı doğruysa başladıkları yere dönmüşler, hatta belki de 1-2 bin de içeri girmişlerdi. Olacak gibi değildi. Pozzi yükseklerde uçmuş, işi götürme noktasına yaklaşmıştı. Oysa şimdi ötekiler bastırıyor, Pozzi'nin güvenini yıkmaya, onu bir daha belini doğrultmayacak biçimde çökertmeye çalışıyorlardı. Neş neler olup bittiğini kestiremiyordu. Pozzi öfkeyle "Hangi cehennemdeydin?" diye sordu. Neş yalan söyledi. "Oturma odasındaki kanepede biraz kestirdim. Dayanamadım, çok yorgundum." "Bok canına. İnsan beni böyle bırakıp gider mi? Sen benim uğrumsun. Sen gider gitmez dünya başıma yıkılmaya başladı." Flower kendinden pek hoşnut bir tavırla olanları kendine göze anlatmak için söze aldı. Böbürlenmemeye çalışarak "Bize birkaç iyi el geldi," dedi. Kardeşim fulle rest çekti ama son kartta şans Willie'ye güldü ve kare astıyla resti aldı. Birkaç el sonra müthiş bir oyun oldu. Öldüresiye bir düello. Sonunda 3 roa kardeşinin 3 valesini alt etti. "Heyecanlı oyunlar kaçırdın delikanlı. Bu tam oynanması gerektiği gibi oynanan bir poker." İşin tuhafı Neş, şansın dönüşünden fazla paniğe kapılmadı. Tam tersine Pozzi'nin çöküşü Neş'i kamçıladı ve oğlan giderek yorulup yılgınlaştıkça sanki bütün gün böyle bir bunalım noktası peşindeymiş gibi Neş'in kendine güveni arttıkça arttı. Yaptığı espriye gülümseyerek "Kardeşimin resminde biraz vitamin şırıngalamanın zamanı geldi galiba," dedi. Ceketinin ceplerine elini alıp para zarflarını çıkardı. "Burada 2300 dolar var. Neden biraz daha fiş almıyoruz Jack?" "Fazla bir şey değil ama en azından sana biraz hareket olanağı sağlar." Pozzi bunun Neş'in dünyadaki olup olacak son parası olduğunu biliyordu ve almak istemedi. "İdare ediyorum," dedi. "Birkaç el bekleyelim bakalım." Neş, "Sıkma canını Jack," dedi. "Parayı şimdi al, havayı değiştir, atağa geçmeni sağlar. Şansın bir süre uyudu ama az sonra kükreyerek uyaracak. Olur böyle şeyler." Ama Pozzi'nin şansı kükreyerek geri dönmedi. Yeni fişleri aldıktan sonra da işler ters gitmeye devam etti. Arada bir kazandığı oluyordu ama bu eriyen resmini onarmaya yetmiyordu. Ve ne zaman eline iyi kağıt gelse Pozi büyük para sürüyor, sonunda kaybediyor, şanssız, umutsuz ataklarla parasını eritiyordu. Şafak sökerken önündeki para 1.800 dolara inmişti. Sinirleri laşk olmuştu. Neş'in hala umudu varsa bile mucize saatinin çoktan geçtiğini anlaması için Pozi'nin titreyen ellerine bakması yeterdi. Dışarıda kuşlar uyanıyordu ve günün ilk ışıkları odaya girerken Pozi'nin bereli, solgun yüzü ölümcül bir beyazlığa bürünüyordu. Pozi, Neş'in gözünün önünde bir cesede dönüşüyordu. Yine gösteri henüz bitmemişti. O elde Pozi'ye iki rua ile kupa arası geldi. Dördüncü kağıt da rua, kupa ruası çıkınca Neş şansın dönmek üzere olduğunu hissetti. Ancak oyun büyümüştü ve daha beşinci kağıt verilmeden delikanlının önündeki para 300 dolara inmişti. Flor ve Stone ona nefes aldırmıyorlardı. Pozi'nin o elin sonunu getirecek parası çıkışmayacaktı. Neş hiç düşünmeden ayağa kalktı, Flor'a döndü. Bir önerim var dedi. Flower, öneri mi? Dedi. Sen neden söz ediyorsun? Fişlerimiz bitmek üzere. Çok güzel. O zaman biraz daha fiş alın. Alırdık ama paramız da bitti. Öyleyse oyun da bitti demektir. Jack elin sonuna yitiremiyorsa oyunu bitirmemiz gerekir. Başlangıçta koyduğumuz kurallara göre böyle olması gerekir. Biliyorum ama ben başka bir şey önermek istiyorum. Paradan başka bir şey. Lütfen Mr. Neş, borçlanayım demeyin. Siz kredi açacak kadar iyi tanımıyorum. Kredi isteğim yok. Arabamı koymak istiyorum. Arabanı mı? Nasıl bir arabaymış o? Elden düşme bir Chevy mi? Hayır, iyi bir araba. Bir yaşında gıcır gıcır bir Saab. Ne yapacağım ben onu? Willi ile benim garajda 3 arabamız var. Yeni araba almaya niyetimiz yok. Sat öyleyse, birine ver. Ne fark eder? Verebileceğim tek şey bu. Yoksa oyunun bitmesi gerek. Bitirmek zorunda değilken niye bitirelim ki? Araban kaç para eder sanıyorsun? Bilmem. Ben 16 bin dolara aldım. Şimdi de en az onun yarısı eder. Hatta belki de 10 bin eder. Kullanılmış bir arabaya 10 bin dolar mı vereceğim? 3 veririm. Saçmalama. Fiyat vermeden önce neden dışarı çıkıp bir bakmıyorsun arabaya? Şu anda bir elin tam ortasındayım da ondan. Dikkatimi dağıtmak istemiyorum. Öyleyse 8 ver alışalım. 5. Son sözüm bu. 5 bin dolar. 7. Hayır 5. İster beğen ister beğenme Mr. Neş. Peki kabul. Arabayı 5 bine verdim. Ama merak etme. Sonuçta bunu kârımızdan düşeriz. İstemediğiniz bir mal başınıza bela olsun istemem. Görürüz. Bu arada fişleri sayıp oyuna devam edelim. Bu kesintiler sinirime dokunuyor, işin tadını kaçırıyor. Pozi'ye acil kan nakli yapılmış oldu. Ama bu kefeni yırtması demek değildi. Belki o andaki krizi atlatacaktı ama uzun vadeli olasılıklar hala kuşkuluydu. Olsa olsa şans şöyle bir değer geçerdi. Ne var ki Neş elinden geleni yapmıştı ve bu bile bir avuntu, bir övünçtü. Ama Neş kan bankasının da iflas ettiğini biliyordu. Sandığından daha ileri gidebileceği kadar ileri gitmişti. Ama bu bile yeterli olmayabilirdi. Pozi'nin kapalı kağıtları iki ruaydı. Yerde de kupa ruası ile ası vardı. Flower'ın açık kağıtları kara altılısı ile sinek yedilisiydi. Belki Kent tutardı. Ama delikanlının elindeki üç ruaya da o da yetmezdi. Ancak Stone'un eli potansiyel bir tehlikeydi. Görünürde 2-8'li vardı ama 4. kartta yaptığı parayı peş peşe 300 ve 400 dolar artırarak yaptığı vuruşa bakınca Neş kapalı kağıtların da iyi olduğuna hükmetti. Belki onlar da bir perdi, hatta belki de 3. ve 4. 8'lilerdi. Neş bütün umudunu Pozi'nin 4. ruayı çekmesine bağladı ama bu kartın en sonunda 7. kağıt olarak kapalı gelmesini istiyordu. Bu arada iki kupa daha gelse diye düşünüyordu. Hatta kup adamı ile valisi gelse, varını yoğunu floşa yatırıyor gibi görünse ve sonunda kara rua ile onları sersemlese. Stone 5. kağıtları dağıttı. Flora maça beşlisi, Pozi'ye de kupa geldi. Dam ya da vale değildi ama bu da iyiydi. Kupa 8'lisi. Floş olasılığı delinmediği gibi Stone'un 4. 8'liği bulma şansı da kalmamıştı. Stone kendisine sinek üçlüsünü açarken Pozi Neş'e döndü ve saatlerde ilk kez gülümsedi. Birden durum umutlu görünmeye başlamıştı. Açılan üçlüye rağmen Stone en yüksek limit olan 500 doları sürdü. Bu Neş'i biraz şaşırttıysa da blöf olduğuna karar verdi. Oğlunu sıkıştırmaya çalışıyorlardı ve önlerinde bu kadar çok para varken birkaç aykırı atak yapabilirlerdi. Flower muhtemelen Kent ile aynen gördü. Pozi 500 gördükten sonra bir 500 bin daha dedi. Flower da Stone da aynen gördüler. Flower'ın 6. kağıdı kara valisiydi. Flower kağıt önüne atılır atılmaz düş kırıklığını belirten bir şekilde içini çekti. Neş onun battığını tahmin etti. Sonra sihirli bir el değmişçesine Pozi'ye kupa uçlusu geldi. Stone sinek dokuzusunu çekince Nash Posey'nin eli karşısındakileri kaçıracak kadar sağlam diye hayıflandı. Oysa Stone yeniden vuruş yaptı ve Flower kaçtıktan sonra bile oyun canlılığını yitirmedi. Stone ve Posey 6. kağıtta karşılıklı vuruşlar yaptılar. Vuruşlar bittiğinde Posey'nin önünde son kağıtta sürülecek yalnızca $1,500 kalmıştı. Nash arabayı sürmenin onlara en az 1-2 saat kazandıracağını hesaplamıştı. Oysa oyun öylesine büyümüştü ki her şey bir elde ortaya sürülmüştü. Yerdeki pot müthişti. Posey kazanırsa kendini kurtarıp kâra geçerdi. Nash o zaman onu hiçbir şeyin durduramayacağını biliyordu. Ama kazanması şarttı. Kaybederse bu her şeyin sonu demekti. Nash 4. rayı beklemenin aşırı iyimserlik olacağını biliyordu. Gelmeme olasılığı çok fazlaydı ama ne olursa olsun Stone, Posey'nin elinde floş olduğunu sanacaktı. Açılan 4 kupa bunu sağlamıştı ve oğlan köşeye sıkışmış olduğu için büyük vuruşları blöf olasılığını ortadan kaldırmış gibi görünecekti. 7. kağıt bir şeye yaramasa bile 3 rua işi herhalde halledecekti. Nash, Posey'nin elinin iyi sağlam olduğunu düşündü ve yerdeki kağıtlara bakılırsa Stone'un kazanma şansı çok az görünüyordu. Posey sinek dörtlüsünü çekti. Her şeye karşı Nash düş kırıklığı duymaktan kendini alamadı. Hadi rua gelmedi, en azından bir kupa daha geleydi bari. Salt laf olsun diye mi bilinmez, kalpsiz kupa kalbimizi tüketti diye içinden geçirdi. Sonra Stone kendini de sonuncu kartı aldı ve bir kez daha vuruş yapıp eli bitirme noktasına geldiler. Her şey çok çabuk oldu bitti. Stone elindeki 2-8'de Posey'den iyi durumdaydı ve $500 sürdü. Posey 500'ü gördü, 500 daha ededi. Stone Posey'nin rölansını gördü. Elindeki fişlerle oynayarak 1-2 saniye duraksadıktan sonra 500 daha yükseltti. O anda önünde yalnızca $500 kalan delikanlı fişlerin hepsini masanın ortasına sürerek "Peki Willie" dedi. "Bakalım neyin var?" Stone'un yüzü hiç renk vermiyordu. Kağıtlarını birer birer açmaya başladı ama 3 kart açıldığı halde kazanıp kaybettiğini kestirmek hala zordu. "Bu 2-8'im" dedi. "Bu da 10'lu" diyerek kağıdı açtı. "Bu da 2. 10'lu" diye yine kağıdı açtı. "Ve bu da 3. 8'li" dedi de 7. ve son kartı açtı. Flower yumruğunu masaya vurarak "Full!" diye haykırdı. "Ya sende ne var Jack?" "Posey kağıtlarını açmaya bile gerek görmeden hiçbir şey yok" dedi. Süpürdü beni. Birkaç saniye olup bitenleri sindirmek istercesine masaya baktı. Sonra cesaretini toplayarak döndü. Nash'a sırıttı. "Arkadaş, eve yürüyerek gideceğiz gibi görünüyor" dedi. Posey bunları söylerken yüzünde öylesine bir utanç vardı, öylesine bir eziklik vardı ki Nash ona acıdı. İşin tuhafı kendi acıdığından daha çok çocuğa acıyordu. Her şey yitip gitmişti. Oysa Nash'in içindeki tek duygu acımaktı. Nash güç vermek istercesine Posey'nin omzunu sıkıca kavradı. O sırada Flower'ın kahkahasını duydu. Şişko, "Umarım ayakkabılarınız rahattır çocuklar" diyordu. "Biliyorsunuz New York buradan 80-90 mil çeker." Posey sonunda kibarlığı unutup "Ağır ol bakalım Şişko" dedi. "Sana 5000 papel borcumuz var. Senet veririz, sen de arabayı verirsin. Borcumuzu da bir hafta içinde öderiz." Flower uğradığı hakareti hiç umursamadan bir kahkaha daha patladı. "Yo" dedi. "Mr. Nash ile pazarlığımız öyle değildi. Araba artık benim oldu. Eve gitmek için başka çareniz yoksa tıpış tıpış yürürsünüz. Bu işler böyle olur." Posey, "Sen ne biçim pokercisin aygır surat" dedi. "Bal gibi alacaksın senedimizi. Bu işler böyle olur." Flower sakin sakin, "Daha önce de söyledim. Şimdi de söylüyorum. Kredi açmam" dedi. "Sizin gibilere inanmak için aptal olmam gerek. Basıp gittiniz mi parayı bir daha koyduğunuzu bul." Nash alelacele bir çözüm bulmaya çalışarak "Pekala, pekala" dedi. "Kılıç çekelim. Ben kazanırsam arabayı geri versin. O kadar. Tek el çekeceğiz." Flower, "No problem" dedi. "Ama ya kazanamazsan?" Nash, "O zaman sana $10,000 borcum olur" dedi. Flower, "İyi düşünmen gerek arkadaş" diye karşılık verdi. "Bu gece şanslı geceniz değil. Ne diye kendini daha çok batıracaksın?" Posey, "Çünkü arabayı buradan alıp gitmemiz gerek geri zekalı" dedi. Flower, "No problem" diye yeniledi. Ama sonra demedi demeyin. Nash kağıtları karıştıracak. "Sonra da Mr. Flower'a ver" dedi. "Önce o çeksin." Posey yeni bir deste açtı. Jokerleri çıkardı. Nash'in dediği gibi kartları karıştırdı. Abartılı bir törensel tavırla öne uzandı ve desteği Flower'ın önüne koydu. Şişman adam hiç duraksamadı. Ne de olsa yitireceği hiçbir şey yoktu. Kağıtlara uzandı, destenin yarısını baş parmağı ve orta parmağıyla tutarak kaldırdı. Bir an sonra kupa yedilisini elinde tutuyordu. Kağıdı görünce Stone omuz silkti, Posey ise elini çırptı. Kağıdın küçük olması sevinerek yalnızca bir kez vurdu ellerini birbirine. Sonra desteği Nash aldı. İçi bomboş gibi geliyordu. Bir an bunun ne gülünç olduğunu düşündü. Desteği kestirmeden önce kendi kendine ömrünün en gülünç anı dedi. Sonra Posey'e göre göz kırptı, kartları kesti ve karo dörtlüsünü açtı. Flower gözlerine inanamayarak elini eline vurdu. Ve dörtlü diye haykırdı. Dörtlü. Benim yediliği bile geçemedin. Ondan sonra çıt çıkmadı. Upuzun bir an geçti. Sonra Stone zaferden çok yorgunluk taşıyan bir sesle konuştu. $10,000. Sihirli sayıyı yine tutturmuş gibiyiz. Flower arkasına yaslandı. Bir süre pürosunu tutturdu. Ve Nash ile Posey'i sanki ilk kez görüyormuş gibi inceledi. Yüzündeki anlatım Nash'e yaramazlık eden öğrencileri odasına çağırmış bir lise müdürünü çağrıştırdı. Flower'ın yüzünde öfkeden çok şaşkınlık vardı. Yanıtını bilmediği bir felsefe problemiyle karşı karşıya kalmışçasına afallamıştı. Bir ceza verilmesine verilecekti ama o anda ne ceza verileceğini kestiremiyordu. Sert davranmak istemiyor ancak yufka yürekli olmaktan da kaçınıyordu. Suça uygun bir ceza, eğitici yanı olan adil bir ceza bulmaya çalışıyordu. Salt cezalandırmak için verilmiş bir şey değil. Yaratıcı özelliği olan bu haşaralara ders verecek bir ceza olmalıydı. Sonunda bir çıkmazdayız dedi. Stone evet gerçek bir çıkmaz dedi. Tipik bir olay. Flower bu iki arkadaşın bize borcu var diye sözünü sürdürdü. Sanki Nash ile Posey orada yoklarmış gibi davranıyordu. Onların gitmesine izin verirsek paramızı öderler. Ödemezler. Ama bırakmazsak para bulup bize borçlarını ödeme fırsatını bulamazlar. Posey, öyleyse bize güvenmekten başka çareniz yok dedi. Öyle değil mi sayın yağ topağı? Flower Posey'nin sözünü aldırış etmeden Stone'a döndü. Ne dersin Willy? Karışık bir durum değil mi? Nash bu konuşmaları dinlerken birden Juliet'in hesabına yatırdığı para aklına geldi. O paradan $10,000 çekmek belki zor olmaz diye düşündü. Minnesota'daki bankaya telefon edip işlemi başlattırdı. Akşam olmadan da para Flower ile Stone'un hesabına yatmış olurdu. Pratik bir çözümdü ancak Nash konuyu aklından bir kez daha geçirince böyle bir şey düşündüğüne bile öfkelendi. Bu denklem ürkütücüydü. Kızının geleceğinden çalarak kumar borcunu ödemek. Ne olursa olsun böyle bir şey söz konusu olamazdı. Başına bu derdi kendi açmıştı. Çaresini de yine kendi bulmalıydı. Erkek adam gibi diye düşündü. Bunu erkek adam gibi sırtlanacaktı. Stone, Flower'ın son sözlerini evet zor bir durum diye doğruladı. Ama bu bir şeyler düşünmeyeceğiz demek değil. 10-20 saniye kadar düşündükten sonra yüzü yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. Tabii ya dedi. Duvar var ya. Flower, duvar mı diye sordu. Ne demek istiyorsun? Stone, duvar ya diye inledi. Onu yapacak birileri gerek. Flower sonunda anladı. Aa duvar ya harika bir fikir Willy. Tanrı biliyor ya bu kez kendini gerçekten açtın. Stone, dürüst ücrete dürüst iş dedi. Flower, taslamam öyle dedi. Yavaş yavaş borç ödenir. Posey uzlaşmadan yana değildi. Önerilerin ne olduğunu kavradığı anda şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Şaka yapıyor olmalısınız dedi. Eğer bunu yapacağımı sanıyorsanız aklınızı kaybetmiş olmanız gerekir. Böyle bir şey olmaz. Böyle boktan şey kesinlikle olmaz. Sonra sandalyeden doğrularak Nash'e döndü. Yürü hadi Jim, gidelim buradan dedi. Bu heriflerin ikisi de birer bok çuvalı. Nash, sakin ol evlat dedi. Dinlemekten bir şey çıkmaz. Nasıl olsa bir çözüm bulmamız gerektiğini zorundayız. Posey bir şey çıkmaz ha diye bağırdı. Bunlar tımarhanelik görmüyor musun? Bunlar zır deli. Posey'in sinirlenmesi Nash'in üstünde sakinleştirici bir etki yapıyordu. Delikanlı ne kadar kendini kaybederse Nash de o ölçüde delikanlı olmak gereğini duyuyordu. İşlerin garip bir biçim aldığı kuşkusuzdu ama Nash böyle bir şeyi beklemekte olduğunu ve beklediği olunca da panik duymadığını fark etti. Son derece sakin ve kendine hakimdi. Takma kafana Jack dedi. Bu öneride bulundular diye bunu ille de kabul etmemiz gerekmez. Kibar olmak gerek. Bize söyleyecek bir sözleri varsa biz de dinlemek nezaketini göstermek zorundayız. Posey sandalyesine yığılarak boşuna zaman kaybediyoruz dedi. Delilerle tartışılmaz. Bunu yapmaya kalktın mı sen de kafayı yersin. Flower tiksintiyle göğüs geçirerek iyi ki ağabeyini getirmişsin dedi. Hiç değilse konuşabileceğimiz aklı başında biri var. Posey bok canına dedi. O benim ağabeyim değil. Daha geçen cumartesi karşılaştığım biri. Doğru dürüst tanımıyorum bile. Flower ister ağabeyin olsun ister olmasın. Burada bulunması senin için şans dedi. Çünkü sen başına dert açıyorsun delikanlı. Sen ve Nash bize $10,000 borçlusunuz ve eğer borcunuzu ödemeden gitmeye kalkışırsanız polis çağırırız. Bu kadar basit. Nash sizi dinleyeceğimizi söyledim diye söz verdi. Tehdit savurmanıza gerek yok. Flower, ben tehdit savurmuyorum dedi. Yalnızca gerçekleri söylüyorum. Ya uyumlu davranırsınız ve uygun bir çözüm bulursunuz ya da daha sert önlemler alırız. Başka seçenek yok. Bence Willy daha yani bir buluş önerdi. Başka seçenek yok. Bence Willy daha yani bir buluş önerdi. Eğer sizin daha iyi bir öneriniz yoksa bunun ayrıntılarını konuşalım. Stone, koşulları konuşalım dedi. Saat ücreti, yatacak yer, yemek, pratik ayrıntılar, işe başlamadan önce bunları bir sonuca bağlamamız iyi olur. Flower, çayırda kalabilirsiniz dedi. Orada bir trailer var. Hani şu yürüyen ev dediklerinden. Epeydir kullanılmadı ama çok iyi durumda. Birkaç yıl önce Calvin evi yapılıncaya kadar orada kalmıştı. O yüzden sizce rahatça konuşabilirsiniz, kalabilirsiniz. Yapacağınız tek şey trailere taşınmak. Stone mutfağı da var diye ekledi. Tam donanımlı bir mutfak. Buzdolabı, ocak, musluk. Her türlü modern araç gereç. Su kuyundan bağlanıyor. Elektrik bağlantısı da var. Tabandan ısıtılıyor. Yemeğinizi orada pişirir. Canınızın çektiğini yersiniz. Kelvin size istediğinizi alır getirir. Her gün ona alışveriş listesini verirsiniz. O da şehre inince alır. Flower tabii size iş kıyafeti de vereceğiz dedi. İstediğiniz başka bir şey olursa bir söylemeniz yeterli. Kitap, gazete, dergi, radyo, yedek, battaniye, havlu. Çeşitli oyunlar, ne isterseniz. Ne de olsa rahatsız olmanızı istemeyiz. Hatta belki de burada çok iyi vakit geçirirsiniz. İşiniz ağır olmayacak. Üstelik bu güzel havada hep dışarıda çalışacaksınız. Bir anlamda çalışarak tatil yapacaksınız. Normal yaşantınızdan kısa bir süre hava değişimi almış gibi olacaksınız. Ve her gün duvarın bir başka bölümünün yükseldiğini göreceksiniz. Bu da size büyük doyum verecek herhalde. Emeğinizin somut meyvesini görmek, şöyle bir adım gerileyip işinizde ne kadar yol aldığınıza bakmak hoş olmalı. Azar azar borç da ödenir ve gitme zamanı gelince yalnızca özgür insanlar olarak gitmekle kalmayıp arkanızda da önemli bir şey bırakmış olacaksınız. Neş, bu iş ne kadar sürer dedi. Stone, duruma bağlı diye karşılık verdi. Saat başına belirli bir ücret alacaksınız. Toplam kazancınız 10 bin doları bulunca gidebilirsiniz. Ya 10 bin dolar birikmeden duvarı bitirirsek ne olacak? Flower, o takdirde borcunuzun tamamını ödemiş sayarız dedi. Peki ya bitirmemiş olursak? Bize ne ödemeyi düşünüyorsunuz? Yapılan işe uygun bir iş. Bu tür işlerde çalışan işçilere ne veriliyorsa o kadar. Örneğin saatte 5, 6 dolar. Bu çok az. 12 dolardan aşağı olmaz. Beyin ameliyatı yapmayacaksınız Mr. Nash. Bu kalifiye işçilik değil. Taş taş üstüne koyacaksınız o kadar. Bunu yapmak için diploma gerekmez. Yine de saatte 6 dolara çalışmayız. Daha fazlasını veremiyorsanız o zaman polis çağırın. Öyleyse 8 olsun. Senin sözün bu. Son sözüm bu. Yine az. İnatçısın değil mi? Peki ya ona çıkacak olsam? 10 ne diyeceksin? Bir hesaplayalım. O zaman söylerim. Pekala. Hesaplaması bir saniye sürer. Adam başına 10 dolardan ikinizi saatte 20 bin dolar eder. Günde ortalama 10 saat çalışırsanız toparlak hesap olsun diye 10 diyorum. Günde 200 dolar kazanırsınız. 10 bini 200'e bölersek 50 eder. Demek ki yaklaşık 50 gün çalışacaksınız. Şimdi Ağustos sonlarında olduğumuza göre Ekim ortasında iş bitecek demektir. Çok uzun bir süre değil. Yapraklar sararmaya başladığı sırada sizin de işiniz bitmez olur. Neş yavaş yavaş bu fikri benimsemeye, duvar örmeyi kabul etmenin tek çözüm olduğunu düşünmeye başladı. Belki bunda yorgunluğun da rolü vardı, uykusuzluk, salim kafayla düşünememek ama Neş'e öyle gelmiyordu. Zaten nereye gidecekti ki? Parası gitmişti, arabası gitmişti, yaşamı karmakarışıktı. Belki de bu 50 gün kendini toplamasına bir yıldır ilk kez uzunca bir sürede bir yerde kalıp bundan sonra ne yapacağını düşünmesine yardım ederdi. Kendisi adına başkasına karar vermesi sonunda koşturmanın bittiğini bilmek bir bakıma huzur vericiydi. Duvar cezadan çok tedavi olacak, yeniden dünyaya dönmesini sağlayan bir yol niteliği taşıyacaktı. Ne var ki delikanlı öfkeden kendini kaybetmişti. Bütün konuşmalar boyunca homurdanıyor. Neş'in pes etmesine, para için aptalca çekişmesine kızıyordu. Neş'in pazarlıkta kesişip Flower ile el sıkışmasına fırsat kalmadan Pozi onun kolundan tuttu ve yalnız konuşmak istediğini söyledi. Sonra yanıt bile beklemeden Neş'i sandalyeden kaldırdı, odadan çıkardı, kapıyı da tekmeleyerek kapattı. Neş'in kolunu bırakmadan hadi dedi gidelim. Gitme zamanı geldi. Ama Neş silkinerek kolunu kurtardı ve durdu. Gidemeyiz dedi. Onlara borcumuz var. Hapse girmeye de hiç niyetim yok. Blöf yapıyorlar. Bu işi aynasızları karıştıramazlar. Yanılıyorsun Jack. Bu kadar parası olan istediğini yapar. Bunlar çağırdığı anda polisler şıp diye damlar. Buradan yarım mil bile uzaklaşmadan enseleniriz. Korkmuş gibisin. Bu iyi alamet değil. Üstelik seni çirkinleştiriyor. Korkmuyorsun. Korkmuyorum. Yalnızca aklımı kullanıyorum. Akılsızlığını demek istiyorsun. Böyle devam edersen bir süre sonra sen de onlar gibi zırdeli olur çıkarsın arkadaş. Jack 2 ay bile sürmeyecek. O kadar büyütecek bir şey değil. Karnımızı doyuracaklar, yatacak yer verecekler, göz açıp kapayıncaya kadar geçer gider. Ne diye kafana takıyorsun? Belki eğleniriz bile. Eğlenmek mi? Sen taşı taşımaya eğlenceli mi diyorsun? Bana zincire vurulmak gibi geliyor. Ölmeyiz ya, 50 günden ne çıkar? Üstelik hareket iyi de gelir. Ağırlık kaldırmak gibi bir şey. Millet bunun için spor ve sağlık salonlarının üste para veriyor. Biz giriş paramızı da nasılsa ödedik. Bari yararlanmaya bakalım. Yalnızca 50 gün olacağını nereden biliyorsun? Çünkü anlaşmamız öyle. Bir anlaşmaya uymazlarsa... Bak Jack, kendini bu kadar üzme. Sorun çıkarsa bir yolunu buluruz. Bu aşağılık heriflere güvenmek yanlış olur. Uyarıyorum seni. Belki sen haklısın. O yüzden senin şimdi gitmen uygun olabilir. Başımızı bu derde açan ben olduğuma göre borç da benim sorumluluğum. Kaybeden benim. Sen parayı kaybettin ama arabayı ortaya süren benim. Yani burada kalıp iş tek başına yapacağımı söylemek istiyorsun. Evet öyle diyorum. Öyleyse sen gerçekten delisin değil mi? Benim ne olduğumun ne önemi var? Sen özgürsün Jack. İstersen hemen gidersin. Seni hiç suçlamam. Söz veriyorum. Alınıp kırılmam. Pozi, önerilen seçeneği tartarak Neş'in bunu gerçekten söyleyip söylemediğini anlamak için gözlerinin içine bakarak uzunca bir süre durdu. Sonra çok yavaştan sanki bir espri yapılmış da kendi jetonu geç düşmüş gibi yüzünde bir gülümseme peydahlanmaya başladı. Bok canına dedi. Sen bir başına bırakacağım mı sandın moruk? O işi tek başına yapmaya kalkarsan kalpten gidersin. Neş bunu hiç beklemiyordu. Yaptığı öneriye Pozi'nin balıklama dalacağını sanmış ve çayırda yalnız yaşamanın nasıl olacağını ve o yalnızlığa nasıl alışacağını düşünmeye başlamıştı. Ve neredeyse bu tür bir yaşantıyı seve seve sürdürülebileceğine inanacak noktaya gelmişti. Ama delikanlı kalacağını söyleyince Neş çok sevindi. Kararlarını açıklamak üzere odaya dönerlerken Neş bu kadar sevindiğine şaşırıyordu. Tam bir saat oturup her şeyi kağıda döktüler. Borcun tutarı, ödeme koşulları, saat ücreti gibi çeşitli maddeleri içeren ve anlaşma koşullarını açık seçik sıralayan bir belge hazırladılar. Stone bunu iki kez daktiloya geç çekerek kopya çıkardı. Sonra kopyaların altına ördü imza attı. Bu iş bitince Flower, Morse'u bulup tireyerler inşaat alanıyla ve gerekli araç gerecin alınması ile ilgili hazırlıkları tamamıyla gideceğini söyledi. Bu işi birkaç saat alacağını, bu arada eğer acıktılarsa mutfakta kahvaltı edebileceklerini de ekledi. Neş duvarın planı ile ilgili bir soru sorunca Flower hiç meraklanmamasını, Willi ile ikisinin planları çoktan hazırladıklarını, Morse'un da yapılacak işleri bildiğini söyledi. Calvin'in söylediklerini yapmaları yeterdi. Şişko bu güvenli hava içinde çıktı. Stone da Neş ile Posey'i mutfağa götürerek Louise'e kahvaltı hazırlamasını söyledi. Sonra hoşça kalın deyip oradan kayboldu. Hizmetçi kahvaltı hazırlamayı hiç de istemiyordu. Yumurtaları çırpıp jambonu kızartırken bunu yapmak onurunu incitiyormuş gibi ikisinin de yüzüne bakıp tek söz etmiyor kendi kendine sövüp sayıyordu. Neş durumlarının tamamen değiştiğini fark etti. O evdeki konumlarını yitirmişlerdi ve bundan sonra birer konuk muamelesi görmeyeceklerdi. Sıradan işçi ve arka kapıya gelip yemek artığı dilenen serseri durumuna indirgenmişlerdi. Bu değişikliği fark etmemek olanaksızdı. Neş oturmuş kahvaltıyı beklerken durumlarındaki bu değişikliği Louise'in nasıl bu kadar çabuk öğrendiğini merak etti. Daha dün kadın son derece nazik ve saygılıydı. Aradan 16 saat geçmişti ve şimdi kadın onları hor görüyor, bunu da gizlemiyordu. Oysa Flower'da Stone'da kadına bir şey söylememişlerdi. Sanki evin içinde gizli bir bildiri gezdirilmiş ve Neş ile Posey'nin artık hiç önemi olmadıkları, hiçe sayıldıkları hizmetçiye iletilmişti. Yine de kahvaltı çok güzeldi. İkisi de iştahla yediler, fincan fincan kahvenin yanında epey de kızarmış ekmeği mideye indirdiler. Ama karınları doyunca üzerlerine bir ağırlık çöktü ve Posey'nin sigaralarından içerek gözlerini açık tutma çabası içinde bir yarım saat orada oturdular. Uzun gecenin yorgunluğu sonunda kendini göstermişti. İkisinin de konuşacak hali kalmamıştı. Delikanlı sandalyesinde uyuklamaya başladı. Neş de bu boşluğa gözlerini dikti. Gövdesi müthiş bir yorgunluğun altında uyuşurken hiçbir şey görmeden öylece oturdu. Saat onu biraz geçe, Marks elindeki iş çizmelerini ve anahtarları takırdata şakırdata mutfağa daldı. Gürültü Neş'i kendine getirdi. Daha Morgs masaya ulaşmadan Neş ayağa fırladı. Ama Posey gürültüye patır diye aldırış etmeden uyamasını sürdürdü. Morgs parmağıyla Posey'i işaret ederek ''Nesi var bunun?'' diye sordu. Neş ''Zorlu bir gece geçirdi.'' dedi. ''Evet duyduğum kadarıyla işler senin için de pek iyi gitmemiş. Ama benim onun kadar uykuya ihtiyacım yok.'' Morgs bir an düşündükten sonra ''Jack ve Jim değil mi? Sen hangisisin arkadaş?'' diye sordu. ''Jim. Öyleyse arkadaşın da Jack. İyi bildin. Gerisi zaten kolay.'' Ben Jim Nash. O da Jack Posey. Bunu kavraman herhalde uzun sürmez. Evet unutmam Posey. Nereli bu? İspanyol falan mı? Öyle denebilir. Christoph Colomb'un soyundan geliyor. Ciddi misin? Böyle bir yalan söyler miyim hiç? Morgs bu ilginç bilgiyi sindirmek istercesine yeniden sustu. Sonra mavi gözleri Nash'e dikerek birden konuyu değiştirdi. Eşyalarınızı arabadan çıkarıp cipe koydum. Bavulları teplerim. Yanınıza almanız iyi olur diye düşündüm. Bir süre burada kalacağınızı söylediler. Peki ya araba? Benim eve çektim. İstersen devir kağıtlarını yarın imzalarsın. Acelesi yok. Yani arabayı sana mı verdiler? Başka kime vereceklerdi ki? Kendileri istemediler. Louis de daha geçen ay yeni araba aldı. Araba fena değil, bayağı iyi gidiyor. Morse'un sözleri Neş'e de midesine yumruk yemiş gibi bir etki yaptı ve bir an gözyaşlarını sordurttu. Sahibi o ana kadar hiç düşünmemişti. Oysa şimdi en yakın dostunun ölüm haberini almış gibi arabayı yitirmiş olduğunu kesin olarak yaşıyordu. Duygularını belli etmemek için büyük çaba göstererek tabii dedi. Kağıtlarını yarın ver. İyi. Bugün nasıl olsa çok işimiz var. Yapılacak öyle çok şey var ki önce sizi yerleştirmek gerek. Sonra size planları gösteririm. İnşaat alanını gezdiririm. Aklınızın alamayacağı kadar çok taş var. Dağlar gibi, namussuzum dağlar gibi. Ömrümde hiç bu kadar taşı bir arada görmemiştim.